Ayrım 12.
Sen bunlar dışında sair herhangi bir yoldan komünizme, faşizme ve dini temellere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacındasın denirse, yurttaş kendini nasıl savunacaktır? Ceza yasasında neyin suç olup neyin olmadığı bellidir. Komünizmin, faşizmin ve dinsel temellere dayalı devlet düzeni kurma eylemleri bütün suç öğeleriyle bilinebilir. Bu tür suçların siyasal dönemleri ve bakış açılarına göre değişik suç öğeleri oluşsa bile bunlar eninde sonunda yasada yer almıştır. Sair herhangi bir yol diye geniş bir suç alanı işaret edersek, bu alana girmeyecek herhangi bir siyasal parti, sendika, işçi ve işveren kuruluşu olamaz. İstenirse sair herhangi bir yolla suç işledin diye ceza yasasında yer alan kavramların dışında da suç öğeleri oluşturulabilir. Bu da demokrasinin özünü ve sözünü yok eder. Taslak metninde ceza yasasında yer alan tanımlar yer aldığına göre, ayrıca sair herhangi bir yol denmekte bu yasakların daha da genişletilmesi mi istenmektedir? Ceza yasası herhangi yollarla suç işlenebileceğini öngörmüştür. Öyleyse sair herhangi bir yol ne demektir? Nedir bunun anayasa hukukunda ve ceza hukukundaki yeri? Devam ediyoruz. Madde bu hakkı kötüye kullananlar için de bakın nasıl bir yaptırım getiriyor. Bu amaçla kullananlar kötüye kullandıkları o hak ve özgürlükleri kaybederler. Hak kaybı hükmü muhakemelerce verilir. Bu hükmün de anlamı şudur. Söz gelişi basın yoluyla 142 ya da 163. maddeye giren bir suçu işleyen gazeteci, bu suçtan sonra bir daha gazetecilik yapamaz. Ceza ve ceza yargılaması hukukuna göre ağır cezalık suçlara çarptırılan bir kişi kamu haklarını kullanmaktan da yasaklanır. Taslak bu yasakları bunun da dışına kadar genişletmektedir. Bu hüküm Federal Alman Anayasası'nın 18. maddesinin hakkın kaybına ve ölçüsüne Federal Anayasa Mahkemesi karar verir hükmüne benzetilmek istenmiştir. Federal Alman Anayasası'na göre düşünce, basın, toplanma, dernek kurma, haberleşme özgürlükleri ile mülkiyet ya da sığınma hakkının kötüye kullanılması hallerinde hakkın kaybına Federal Anayasa Mahkemesi karar vermektedir. Bizim 13. madde yalnız ideolojik nitelikteki suçları saymakta, bununla da yetinmemekte, ayrıca sair herhangi bir yol diye hukukta yeri olmayan bir kavramı anayasaya yerleştirmektedir. Federal anayasada hangi hakların kaybına karar verileceği tek tek yazılmaktadır. Bizim 13. madde ise bu suçlarla ilgili genel sözlerden dem vurmakta. Ayrıca sair herhangi bir yol diyerek oldukça soyut ve geniş bir alana girmektedir. Söz gelişi federal anayasa mülkiyet hakkının kötüye kullanılması halinde bu hakkın kaybedileceği yolunda açık hüküm getirirken bizim 12. madde mülkiyet hakkından hiç söz etmemektedir. Acaba mülkiyet hakkı kötüye kullanılmaz mı? Kullanılırsa hakkın kaybına karar verilmesi düşünülmez mi? Bizim 13. madde hak kaybı hükmünün mahkemelerce verileceğini söylemekte. Federal Anayasa ise bu kararın Federal Anayasa Mahkemesi'nce verileceğini belirtmektedir. Bu önemli bir farktır. Bunun içindir ki benzer hükümler Batı anayasalarında da vardır yollu savunmaların inandırıcı bir yönü yoktur. Batı ülkelerinde her türlü siyasal düşünceye söz ve örgütlenme hakkı verilir. Bizde ise verilmez. 200 yılı aşan anayasal geçmişimizin vardığı bu nokta Türk düşünce hayatı için gerçekten acı ve üzüm vericidir. 15 Temmuz 1982. Sınıf esas. Aldı kaçtı anayasasının parti kurma ve partilere girme hakkı ile ilgili 77. maddesinin son fıkrası şöyledir. Dikkatle okuyalım. Sınıf ve zümre esasını, komünizmi, faşizmi, teokrasiyi ve herhangi bir tür diktatörlüğü Türkiye'de savunmayı ve yerleştirmeyi esas alan partiler kurulamaz. Komünizm, faşizm ve teokratik düzen ile ilgili yasaklar anayasa tasarısının başka maddelerinde de vardır. Komünizmi, faşizmi, teokratik devlet kurma gibi girişimlerini ceza yasamızda yasaklamaktadır. Peki, aynı maddenin aynı fıkrasında yer alan sınıf ve zümre esası ne demektir? Komünizm ve faşizm ayrıca belirtildiğine göre, sınıf ve zümre esası komünizmden ve faşizmden ayrı bir yasak türü getirmeyi amaçlayan bir ifade özelliği taşımaktadır. Sınıf esası 1938 tarihli Cemiyetler Yasası'nda yer alan ve çok partili hayata geçtiğimiz 1946 yılından sonra yasadan çıkarılan bir yasak türüdür. Şimdi aynı yasak 1946 yılının da gerisine gidilerek anayasaya aktarılmış olmaktadır. Aldı kaçtı anayasası 1980'lere, 90'lara, 1946'ların gözlüğüyle bakmaktadır. Sınıf ve zümre esasını diye başlayıp, esas alan diye devam eden, bozuk Türkçeli bu fıkra, sosyalist partilerin de kurulamayacağı anlamına gelmektedir. Ceza yasamızda, sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerindeki egemenliğini yasaklayan maddeleri komünizm ile ilgilidir. Anayasa, komünizmi esas alan partilerin kurulmayacağını yazmadan önce sınıf esasını esas alan siyasal partilerin kurulmayacağını belirtmektedir. Bu anayasa maddesine dayanılarak demokratik sosyalist ve sosyal demokrat partilerin yasaklanması kolaylaşmaktadır. Sınıf esasını anladık. Peki zümre esası ne demektir? Zümre kavramının siyasal oluşumlardaki yerini saptamak güçtür. Zümre bir grubun, bir toplum kesitinin adı olabilir. Örneğin işveren kesimi işveren zümresi olarak adlandırılabilir. Zümre ölçüler saptanamayan, kaypak bir kavram olduğu için bu yasağı alabildiğine geliştirme olanağı bulunabilir. Görüşleri kurulu düzene aykırı düşen her siyasal parti sınıf ve zümre esasını esas aldı diye kapatılabilir. Sınıf esası anlaşıldı. Haydi zümre esasında anlaşılmış sayalım. Peki herhangi bir tür diktatörlük ne demektir? Bir siyasal parti işte tüzüğüm ve programım. Ben komünist değilim, faşist de değilim. Sınıf ve zümre esasında taslaktaki Türkçeyi kullanarak esas almadım. Nedir benim suçum? Diye sorduğunda sen denilecektir. Herhangi bir tür diktatörlüğünü esas alıyorsun. Peki nedir herhangi bir tür diktatörlük? Bu da pek belli değildir. Bu diktatörlük sınıf ve zümre esasına, komünizme, faşizme dayanmıyor. Teokratik devlet kurma amacında değil. Peki nedir? Bu maddeye dayanılarak sağ ya da sol hemen hemen bütün siyasal partiler kapatılabilir. Hem kusura bakılmasın ama işçi sınıfı partileri dışında sınıf ve zümre esasını tasarıdaki Türkçe ile ifade edersek esas alan burjuva partileri, işveren kuruluşları, sendikalar yok mudur Allah aşkına? Sınıf yalnızca işçi sınıfı mıdır? Burjuva sınıfının iş ve sermaye çevrelerinin büyük toprak ağlarının oluşturdukları toplumsal kesitlere ne ad verilir? Bunların adları yok mudur? Onlar sınıf ve zümre esasını hiç benimsemezler mi? Sınıf egemenliği kurmak yalnızca işçi sınıfına mı özgüdür? Burjuvazinin bu tür egemenlik kurmalarına aile terbiyeleri mi izin vermemektedir? Biz bütün sınıflara, sosyal tabakalara, toplumsal kesitlere söz ve örgütlenme hakkı istiyoruz. Demokrasi bu demektir. Bütün NATO ülkelerinde böylesi demokrasiler yürürlüktedir. Türk halkı acaba, evet acaba ikinci sınıf demokrasiye mi layıktır? 27 Temmuz 1982. Osmanlı Anayasası bile. Anayasa taslağı açıklandığı günden bu yana basın özgürlüğü üzerinde duruyoruz. Bu ısrarlı yayınımızın nedeni hemen hemen bütün hak ve özgürlüklerin basın özgürlüğü ile olan yakın ilişkisidir. Aldı kaçtı anayasasının basın özgürlüğü ile ilgili 28. maddesinde şu kısıtlama koşulları yer almaktadır. Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü tehdit eden ya da suç işlemeye, ayaklanma ve isyana teşvik eder nitelikte olan veya devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber ve yazıyı hangi sıfatla olursa olsun yayınlanması amacıyla başkalarına verenler ve bunları bu amaçla basanlar ve bastıranlar dağıtım gerçekleşmese bile bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Bu hallerde tedbir yoluyla da dağıtım önlenebilir. Bu kısıtlamaların önce ceza hukuku açısından kısa bir dökümünü yapalım. Devletin iç ve dış güvenliği ile ilgili suçlar, ceza yasamızın devletin arz-ı ulusal şahsiyetlerine karşı cürümler başlığında toplanan hükümler olabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü tehdit eden diye tanımlanan suçlar, 141 ve 142. maddelerde yazılı bölücülük suçları başta olmak üzere yoruma bağlı olarak sınıf egemenliği kurmak ve devletin din temellerine göre yönetilmesini istemek gibi suçlar girer. Bunlar 141, 142 ve 163. maddelere giren suçlardır. Ayaklanma ve isyanı teşvik eden nitelikte olan suçlar 146. maddenin neşriyat icra ederek bu cürümleri işlemeye teşvik edenler diye tanımlanan ikinci fıkrası ile silahlı ayaklanmaya kışkırtma suçu ile ilgili 149, askeri kanunlara karşı itaatsizliği veya yeminleri bozmaya teşvik etmek diye özetlenebilecek 153. maddeler olabilir. Devlete ait gizli belgelere ilişkin bulunan haber ve yazı tanımının ceza hukukundaki anlamı ise şudur. Ceza yasasının 132. maddesi devletin güvenliğine ya da iç yahut uluslararası çıkarlarına ilişkin işlemli kağıt ya da belgeleri ele geçirip bu belgeleri oldukları yerden başka yerlerde kullanan kişi hakkında 8 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası öngörür. 133. madde ise bu suçu casusluk amacıyla elde eden kişilerle ilgili yaptırımlar içermektedir. Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber ve yazı, eğer ceza yasasında 132. maddede yer alan eylemler dışında suç türleri getirecekse, bunun basın özgürlüğü için oldukça tehlikeli bir sınırlama olacağını hemen belirtebiliriz. Aynı madde, suç işlemeye teşvik niteliğinde olan yayınlar için de tedbir yolu ile dağıtımın önlenebileceğini öngörmektedir. Suç işlemeye teşvik ceza yasasının 311. maddesinde yazılı suç işlemeye tahrik suçu olabilir. Bunun hukuk dilindeki anlamını kısaca özetlemeye çalışalım. Suç işlemeye teşvik ceza yasasının 311. maddesinde yazılı suç işlemeye tahrik suçu ile ilgili olabilir. Bunun hukuk dilindeki anlamı şudur. Bir de 332. madde vardır. Bu da halkı kanunlara karşı itaatsizliğe tahrik eden kimselerle ilgilidir. 311 ve 312. maddeler genel nitelikte hükümlerdir. Bu yüzden aldı kaçtı anayasası ile suç işlemesini önlüyoruz diye her türlü yayınından önce zor alımı kolaylaşmaktadır. 1908 tarihinde 2. Meşrutiyet'in anayasa değişikliklerinde yer alan 12. maddede yayın organlarının basımından önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamayacağı belirtilmiş. 1924 Anayasası'nın 77. maddesi matbuat kanun dairesinde serbesttir ve neşrinden evvel teftiş muayeneye tabi değildir hükmünü getirmiştir. Şimdi aldı kaçtı anayasası Osmanlı Anayasası'ndan da geri gitmekte, yerleşmiş hukuk kurallarını ters yüz ederek bir takım soyut gerekçelerle basın özgürlüğünü işlemez hale sokmaya çalışmaktadır. Bu maddelerin mesleği anayasa hukuku öğretim üyesi olan bir profesörün elinden çıkmış olması üniversitelerimiz adına yeterince üzüntü vericidir. 28 Temmuz 1982 Anayasa Gümrüğü. Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Aldıkaçlı kendi komisyonunun üyelerince bile yadırganan temel hak ve özgürlüklerin yitirilmesiyle ilgili 13. madde konusunda yaptığı açıklamada bu maddenin Federal Alman Anayasası'ndan alındığını söylemektedir. Öyleyse gelin bu hak kaybı konusunu açıkça tartışalım. Aldıkaçlı'nın dediği gibi gerçekten Federal Almanya Anayasası'nın 18. maddesi bu hak kaybı konusuna yer vermiştir. Madde şöyledir. Her kim ki hür demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla düşünceleri açıklama hürriyetini, özellikle basın özgürlüğünü, eğitim özgürlüğünü, toplanma özgürlüğünü, haberleşme gizliliğini, mülkiyet hakkını ya da sığınma hakkını kötüye kullanırsa bu temel hakları kaybeder. Hakkın kaybına ve bunun ölçüsüne Federal Anayasa Mahkemesi karar verir. Aldı kaçtı anayasası Federal Alman Anayasası'ndan aldığı bu hükmü şu biçime sokmuştur. Bu anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve özgürlükleri yok etmek, devletin kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk ve mezhep ayrımı yaratmak ya da sair herhangi bir yoldan komünizme, faşizme veya din temellerine dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz. Bu amaçla kullananlar kötüye kullandıkları o hak ve özgürlüğü kaybederler. Hak kaybı hükmü mahkemelerce verilir. Federal Alman Anayasası ile aldı kaçtı anayasası arasındaki temel fark hemen göze çarpmaktadır. Federal Alman Anayasası'nın 18. maddesi hangi hakların kötüye kullanılabileceğini anayasa maddelerine yollama yaparak tek tek sayarken aldı kaçtı anayasası bir kısmı ceza yasasında tanımını bulan, bir kısmın hukuksal anlamı belirlenemeyen soyut gerekçeler kullanarak bu hakları kötüye kullananların hak kaybına karar verileceğini belirtmektedir. Federal Alman Anayasası söz gelişi, mülkiyet hakkını ya da haberleşme gizliliğini kötüye kullananların da bu hakları yitireceğini belirtmişken aldı kaçtı anayasası mülkiyet hakkını kötüye kullananlarla ilgili bölümü anayasa gübrüne sokarak ters çevirmiş ve haberleşme gizliliğini çiğneyenleri de unutmuştur. Peki düşünce özgürlüğü kötüye kullanılır ya da mülkiyet hakkı kötüye kullanılmaz mı? Alman anayasasına göre kullanılır. Aldı kaçtı anayasasına göre kullanılmaz. Aldı kaçtı anayasasına göre mülkiyet ve miras hakkı diğer temel haklar gibi anayasa güvencesi altındadır. Taslağın 43. maddesinde mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz da dendiğine göre tıpkı Alman anayasasında olduğu gibi bu hakkın kötüye kullanılması için hak kaybı yaptırımı öngörmek niçin düşünülmemiştir acaba? Evet niçin? Var mıdır inandırıcı bir gerekçe? Düşünce özgürlüğü temel haktır. Aldı kaçtı anayasası bu hakkın kötüye kullanılacağını düşünüp hak kaybı yaptırımı öngörmektedir. Mülkiyet hakkı da taslağa göre temel haktır. Öyleyse bu hakkın da kötüye kullanılması düşünülmelidir. Örnek aldığımız Federal Alman Anayasası mülkiyet hakkının da kötüye kullanılacağını açıkça yazmıştır. Aldı kaçtı anayasası Alman anayasasının bu hükmünü görmezden gelmiştir. Hem mülkiyet hakkı toplum yararına aykırı olamaz diyeceğiz, hem bu hakkı temel haklardan sayacağız. Hem de bu hakkı kötüye kullananlar ile ilgili hiçbir yaptırım öngörmeyeceğiz. Ama efendim düşünce özgürlüğünü kötüye kullananların hak kaybına Federal Alman Anayasası'nda da yer verilmiştir diyeceğiz. Olacak iş değil bu. Aldı kaçtı anayasasının 13. maddesinde yazılı tanımların her biri ağır cezalık suçlar ile ilgilidir. Bu eylemlerin sabit sayılması ceza mahkemesince bu eylemler hakkında karar verilmesine bağlıdır. Böyle bir ceza mahkemesi kararı olmadan 13. maddede sıralanan suçların işlenmiş olmasına ve sabit sayılmasına hukukça olanak yoktur. Federal Alman Anayasası hakkın kaybına ve bunun ölçüsüne Federal Anayasa Mahkemesi karar verir derken hikmetinden sual olunmaz anayasa taslağı. Bu amaçla kullananlar kötüye kullandıkları o hak ve özgürlüğü kaybederler. Hak kaybı hükmü mahkemelerce verilir demektedir. Görüldüğü gibi bu hak kaybına karar verecek mahkeme Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi'dir. Aldı kaçtı anayasasına göre yalnızca mahkemelerdir. Alman anayasasında Federal Anayasa Mahkemesi hakkın kaybına ve bunun ölçüsüne karar vermektedir. Aldı kaçtı anayasası böyle bir ölçüden hiç söz etmemektedir. Ceza mahkemesi 13. madde yazılı eylemler ve bu eylemlerin ardındaki amaçları sabit gördükten sonra bu suçlardan kesin olarak hüküm giymiş olan kişiyi kamu hizmetlerinden yasaklayacaktır. Bu yasaklama milletvekili seçilme hakkını da kapsamaktadır. Mahkeme bu aldı kaçtı anayasasına göre ayrıca bir de hak kaybı hükmü verecektir. Kamu hizmetlerinden yasaklılık hükmü aynı zamanda siyasal hakları da ortadan kaldıracağından bu ön 3. maddedeki hak kaybı hükmünün uygulanma biçimini anlamaya olanak yoktur. Eğer hak kaybı hükmü 13. maddede yazılı suçlardan ötürü ağır hapis cezası verilmeden uygulanacaksa bunu anlamak büsbütün olanaksızdır. Hak kaybı hükmüne mahkeme karar verecektir. temel haklardan yoksunluğu getirecek eylem ve bu eylemle ilgili kişi elbette bir kamu görevlisi tarafından mahkeme önüne getirilecektir. Bu kamu görevlisi büyük olasılıkla savcıdır. Savcı bir yandan sen bir sosyal sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde egemenlik kurmasına çalıştın ve bu suçun cezası 8 yıldan 15 yıla kadardır. Ancak sadece düşünce özgürlüğünü bir daha kullanmayacaksın mı diyecektir, ne diyecektir? 13. madde bir sürü eylem çeşidi saydıktan sonra bu amaçla kullananlar ifadesini kullanmaktadır. Ceza hukukunda soyut amaç değil, amacın yol açtığı eylem yasaklanır. Bu suçların sabit sayılması için kesin bir ceza mahkumiyeti gerektiğini, bu ceza mahkumiyeti de ayrıca kamu hizmetlerinden yasaklılık hali öngördüğüne göre bu hak kaybı hükmü Allah aşkına ne anlama gelmektedir? Bir bilen var mıdır? Federal Alman Anayasası'nın 18. maddesini izleyen 19. maddesinde bir temel hakkın özüne hiçbir şekilde dokunulmaz denmektedir. Ancak bu hüküm aldı kaçtığını gözüne çarpmamıştır. Hakkın özü görmezlikten gelinir, sözü ise çarpıtılarak kullanılır. 1975 tarihli Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'nın 14. maddesinde devlet toprak ağlarını, zengin köylüleri, gerici kapitalistleri ve diğer kötü unsurları kanuna uygun olarak belirli süreler içinde siyasal haklardan mahrum eder hükmünü taşıyor. Yoksa üstadların üstadı, alim hocamız, muhterem ve muhteşem profesör aldı kaçtı üstadımız Federal Alman Anayasası'ndan değil de Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'ndan mı esinlenmiştir? 29 Temmuz 1982. Hukuk yanlışları. Aldı kaçtı anayasası dil yanlışları yanında hukuk yanlışları da yapmıştır. Bu yanlışlardan bir tanesini hukuk öğrencilerinin okuması dileğiyle vurgulamaya çalışalım. Ceza yaptırımlarının süreleri ile bu yaptırımların sonuçlarını ceza yasası belirler. Örneğin bir kimse ne tür bir cezaya çarptırılmıştır, bu ceza ne kadarlık bir hapis cezasını öngörmektedir ve bu ceza dışında hükümlü hangi sonuçlarla karşılaşacaktır. Bütün bunlar ceza yasasınca saptanır. Ceza yasasının 20. maddesi kamu hizmetlerinden yasaklılık cezasının ne gibi durumları kapsadığını bir bir sıralamaktadır. Bunlar seçme ve seçilme haklarından, parlamento üyeliğinden, devlet, il, belediye ve köy yönetimlerince ya da bunların teftiş ve denetimi altındaki kurumlarca verilen tüm memurluk haklarından yoksunluk durumlarıdır. 1961 Anayasası milletvekili seçilme yeterliliği ile ilgili 68. maddesinde Türkçe okuma yazma bilmeyenlerin, kısıtlıların, zorunlu askerlik görevini yasal özür olmadan yapmayanların, kamu hizmetinden yasaklıların milletvekili seçilemeyeceklerini belirtmektedir. Aynı madde ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanların ve taksirli suçlar dışında 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giymiş olanların milletvekili seçilemeyeceğini yazmaktadır. Madde milletvekilliği seçimine engel olucu yüz kızartıcı suçları tek tek yazmaktadır. Bunlar zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas suçlarıdır. Bu suçları işleyenler 5 yıldan az ceza alsalar bile milletvekili seçilemeyeceklerdir. Aldı kaçtı anayasası milletvekili seçilme koşullarını oldukça farklı biçimde saptamıştır.